Ayrım 16. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar. Sayfa 231. 3 gün sonra Zehra da Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Nermin Hanım'ın maiyetinde işe başladı. Yani o da içinde daha ziyade tuvalete yarar eşya bulunan çantasıyla ve Halit Bey'e teşekkür için örmeye karar verdiği süveterin yünleriyle geldi. Şurasını söyleyeyim ki Halit Ayarcı birkaç sene içinde dünyanın en zengin süveter koleksiyonuna sahip oldu. Dairemizdeki daktiloların hemen hepsi ona bir veya birkaç süveter örmüştü. Fakat bu süveterlerin içinde şüphesiz en güzelleri Nermin Hanım'ınkilerdi. Eleğim sağma gibi rengarenk, güneşe tutulmuş billur gibi çınlayan, üzerinde daima saate ait şeyler bulunan bu süveterler hakiki şaheserlerdi. Belediye reisi birdenbire tekrar eski meseleye döndü. Hakikaten bir muamelat müdürüne ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Daire müdürlüğünü kaldırmış olmamızdan çok memnundu. Bu fedakarlığı da yaparsak eğer tamamıyla tatmin edilmiş olacaktı. Ben daima bu işlerde hassasım diyordu. Sonra ikinci derecede personel kadrosundan birisini kullanırsınız. Adı da güzel değil. Muamelat müdürü. Hakikaten bir enstitü için yakışıksız bir isim. Öztürkçe devrinde. Zannederim ki bu son itiraz Halit Bey'i kandırdı. Madem ki öyle emrediyorsunuz. Adamcağız umumi menfaat namına kazandığı bu zaferden çocuk gibi seviniyordu. Sonra birdenbire hatırladı. Tabii bir mucip sebepler layihası yazıyorsunuz. Halit Ayarcı gülümsedi. Merak etmeyiniz, o çoktan hazır. 2 aydır üzerindeyiz. Evvelki gece Hayri Bey'le son bir defa gözden geçirdik. Ben bu sabah size sormadan bazı yerlerini değiştirdim. O kadar mühim değil. 1-2 nokta, sonra size gönderirim. Bunları bana bakarak söylemişti. İsterseniz size umumi çizgileriyle anlatayım yahut daha iyisi okuyayım. Ve Halit Ayarcı elini ceketinin iç cebine doğru uzattı. Belediye reisi o ana kadar kendisinde görmediğim asık bir çehreyle "Hay hay" dedi. Ve gözlerini her cefaya razı adam gibi kapadı. Fakat o da zeki ve herhangi vaziyette şaşıracak cinsten adam değildi. Nitekim birden saatine baktı ve birden yerinden fırladı. "Yemek vakti" dedi. "İsterseniz başka vakte bırakalım. Bugün epeyce çalıştık." Sonra hepimize birden baktı. "Beraber yiyebiliriz değil mi?" Nermin Hanım'la ben itiraz ettik. Halit Ayarcı, "Onların keyfi yerinde" dedi. "Kim bilir Nermin Hanım neler getirmiştir bugün. Arz ettim ya, mükemmel ev kadınıdır." Dediği doğruydu. Bütün gün gelinini dinlemekten kurtulan kaynanası, kadıncağızın dairede rahatı için elinden geleni esirgemiyor, ne masraftan ne zahmetten çekiniyordu. Her gün saat 11'e doğru Nermin Hanım'ın evine uğrayan derviş efendinin bize getirmediği şey yoktu. Belediye reisi Halit Bey'le kapıdan çıkarlarken benden kadro üzerinde bir daha düşünmemi rica etti. Ve sözünü, "Bu 2 müdürlüğü kaldırmamız çok iyi oldu, belki biraz daha tasarruf yapabiliriz" diye bitirdi. Halit Bey benim yerime cevap verdi. "O benden beterdir beyefendi. Belki ben ufak tefek pazarlığa razı olurum. Ama asıl müteassıs sıfatıyla onun fazla ileriye gideceğini zannetmem." Ben ilk uçuşunu yapan kırlangıç yavrusu gibi korka korka lafa karıştım. "Bu gibi işlerde en doğrusu randımanı sağlamaktır." Ah ya Rabbim, o dakikada karşımda bir ayna bulunmadığına, kendimi doya doya seyredemediğime ne kadar müteessirdim. İlk defa, evet bütün ömrümde ilk defa böyle mühim bir cümle söylemiştim. Kol kola çıktılar. Biz Nermin Hanım'la onları merdivene kadar teşhir ettik. Orada belediye reisi bana ve Nermin Hanım'a son defa teşekkür etti. Odaya girince başımı ellerimin arasına alarak iyice yokladım. Büyükdere'deki meşhur geceden beri bu adeti edinmiştim. Çünkü bana hep 2 elimin üstünde ve ayaklarım havada yürüyorum gibi geliyordu. Etrafımda her şey öyle ters ve tanınmaz bir mantık içindeydi. Nermin Hanım bütün bunlardan habersiz, "Belediye reisi cici adam değil mi?" diyordu. "Şu Halit amcamınki bitsin, muhakkak ona da bir süveter öreceğim." Tam münasip cevabını vermek üzereyken derviş efendi elindeki tepsiyle girdi. Muvaffakiyet ve kadro tanzimi işlerini öğrenmiştim. Fakat istatistik tanzimi ve bilhassa bu istatistiklerin grafiklerle gösterilmesi bahsinde daha çok acemiydim. 3-4 günde Halit Ayarcı eksiğimi tamamladı. Bir sabah daireye geldiğim zaman onu masamın önünde çalışıyor buldum. Ceketini çıkarmış sandalyenin arkasına asmıştı. 2 kolu sıvalı, başı bitmek üzere bulunan büyük bir grafiğe eğilmişti. Bütün yüzünden, omuzlarından kendisini işe verdiği anlaşılıyordu. Yanına yaklaştım. "Kolay gelsin beyefendi" dedim. O yüzüme bakmadan, "Evet böyle" dedi. "Meslekler arasında saat ayarı daima değişiyor. Mesela bakın buraya, ameleler, küçük işçiler, küçük memurlar saat ayarlarında daha titiz oluyorlar. Hocalar da öyle. Halbuki irat sahipleri, ev kadınları, bilhassa hizmetçiler, hulasa hiç işi olmayanlar, işlerinden başka işleri olmayanlar. Ben bu işlerinden başka işleri olmayanlar sözünden hiçbir şey anlamamıştım. Yani demek istiyorum ki kendilerine gösterilen işlerden başka işi olmayanlar, yani bütün zamanlarını yalnız ona verenler. Mesela okur yazar yahut musiki seven kadın için ev işi çarçabuk bitirilmesi gereken şeydir. Çünkü başka iş yapacaktır. O halde zaman onun için kıymetlidir. Dışarıda çalışan ev kadını da böyle. Gündelikçi hizmetçiler de, fakat ötekilerde saat mefhumu azalır. Halit Ayarcı tekrar grafiğin üzerine eğildi. Renkler güzel değil mi dedi. Nermin Hanım yaptı. Usulünü tarif ettim. Bir gecenin içinde hazırlamış. Şimdi ben sırayla her renkli sütuna bir meslek adı koyuyorum. Bu bana bütün işittiklerimin ve gördüklerimin en garibi geldi. İtiraza çalıştım. Aman beyefendi dedim, bu tam aksi olmuyor mu? Yani evvela incelemeler yapılır, rakamlar, yani neticeler elde edilir. Sonra onların ifadesi olan kolonlar tanzim edilir. Hiç olmazsa benim bildiğim böyle. Halit Ayarcı ilk defa görüyormuş gibi yüzüme baktı. Eski usul dedi, eski ve manasız. Müthiş zaman yer, sonra hiçbir neticeye götürmez. Böylesi daha doğrudur. Yanılma ihtimali burada azalır. Çünkü kontrola imkan vermez. Mesela şu sarı küçük sütun, kırmızı ile morun arasında. Bakın, hepsinden kısa bu. Nermin Hanım bunu bu tarzda düşünmeyebilirdi. Ama düşünmüş. Madem ki düşünmüş, o halde bir sebebi vardır. Bu sebebi kendisine sabahleyin sordum. Bilmiyorum, içimden öyle geldi, cevabını verdi. Demek ki içinden gelmiş. İçten gelen her şey doğrudur. Şimdi ben bu sütunun fonksiyonunu bulmak zorundayım. Yarım saattir bunun için kendimi yoruyorum. Rica ederim, hangi sayma ameliyesi benim şu anda sıkışmış zihnimin bulacağı meslek ismi bu kadar hakikate uygun olabilir? Saymak bizi daima aldatır, gülünç ve eksik neticelere götürür. Zaten herhangi bir şeyi saymanın imkanı yoktur. İnsan tek bir hal olsa istatistik denen şeye inanırım. İnsan karışıktır, durmadan değişir. O halde niye bu yorucu işe girmeli? Ben bu sarı sütunu ağır hastalarda saat ayarının azlığı için ayırıyorum. Yanı başındakilere nazaran altı misli kısa olması da bunu gösterir. Nitekim buradaki tek siyah çizgide ölülerin zamanla hiç alakası kalmadığına işaret eder. İyi ama bunun yazılması behemeyel lazım mı? Bu o kadar tabii bir şey ki. Zannederim lazım, hatta bilhassa yazılmalı. Çünkü bunu yazmazsak saat ve zamanla alakanın asıl yaşama şuuru olduğunu nasıl öğreteceğiz? Ne garip, siz daha enstitümüzün niçin kurulduğunu bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Biz içtimai bir davanın üzerindeyiz. Hizmet için buraya geldik. Hayatta benim için bundan başka bir iş yok muydu sanıyorsunuz? Sizin için bilmem ama benim için yoktu. Ve olmadı da, burasını gayet iyi biliyorum. Halit Ayarcı elindeki grafikte son rötuşlarını da yaptı, sonra bana döndü. Bırakın bunları, alışacaksınız. Bir gün alışırsınız. Belediye reisine verdiğiniz cevap son derecede mükemmeldi. Asıl sizin konuşmanız mükemmeldi. Ben eski arkadaşıyım. Mektepte beraber okuduk. O zamandan beri fasılasız dostuz.
Yalnız?
Evet, yalnız. Bu muvaffakiyet meselesi beni pek şaşırttı. Daha bir şey yapmış değildik. Yanılıyorsunuz Hayri Bey. Başlamak başarmaktır. Bakın, bu şartlar içinde bu küçük odada büyük bir işe kendimizi vermemiz, bu daireyi kurmamız bir başarı değil mi? Birdenbire durdu, yüzüme dik dik baktı. Hayri Bey, bize niçin inanmıyorsunuz diye sordu. Yan gözle masamın bir kenarına koydum, öteberiye baktım. Galiba toparlanıp gitmek zamanı gelmişti. O bunu fark etmiş de beni temin etmek istiyormuş gibi gülümsedi. Hayır, telaş etmeyin, sizden ayrılmak istemiyorum. Sizinle bu müessesede yapacağımız çok iş var. Fakat öğrenmek istiyorum. Niçin inanmıyorsunuz?
Bana müsbet bir işimiz yok gibi geliyor.
Müsbet işten kastınız nedir? Herkesin inandığı, aklın bir lahzada kavradığı değil mi? Mesela hamallık. Eşya var, bir yerden bir yere gidecek, götürülecek.
Sade bu kadar mı?
Ama sizin aklınızla, yani mantığınızla hepsine itiraz edilebilir. 10 dakika, hatta 5 dakika, 3 dakika üzerinde düşünmek her işi gülünç yapabilir. Herhangi bir şeyi mantığın dışına çıkarmanız için ona biraz dikkat etmemiz kafidir.
Bir müddet düşündü, sonra tekrar grafiğe eğildi. Kağıda uzaktan bakmak için ayağa kalktı, birdenbire bana döndü.
Dostum, işler bizden sonra dünyaya gelmişlerdir. İşleri onları görecek adamlar icat eder. Biz de bunu icat ettik. Bunu bizden evvel kimsenin düşünmemesi veya başka şekilde düşünmüş olması müsbet olmasına mani midir sanıyorsunuz? Biz bir iş yapıyoruz, hem mühim bir iş. Çalışmak, zamanına sahip olmak, onu kullanmasını bilmektir.
Biz bunun yolunu açacağız. Etrafımıza zaman şuurunu vereceğiz. İçinde yaşadığımız havaya bir yığın kelime ve fikir atacağız. İnsan her şeyden evvel iştir, iş ise zamandır diyeceğiz. Bu müsbet bir hareket değil midir? Bayağı müteessirdi. Konuşurken ağır bir yük taşıyormuş gibi soluyor, rahatsız oluyordu. Zannederim ki hep saatte kalıyor, onun arkasındaki şeyleri ihmal ediyorsunuz. Saat bir vasıta, bir alettir. Tabii mühim bir alettir. Terakki saatin tekamülüyle başlar. İnsanlar saatlerini ceplerinde gezdirdikleri, onu güneşten ayırdıkları zaman medeniyet en büyük adımını attı. Tabiattan koptu. Müstakil bir zamanı saymaya başladı. Fakat bu kadarı kâfi değil. Saat zamandır, bunu düşünmemiz lazım. En iyisi eski teraneye dönmekti. Beyefendi, biliyorsunuz ki ben cahil bir adamım. Bütün bilgim Nuri Efendi ile Doktor Ramiz'den ve bir de sizden dinlediğim şeylerdir. Yani kulaktan ne kaparsam, ne kapmışsam onlar. Nereden bileceğim bunları? Halit Bey güldü. Kendinizi beyaza çekmeyin. Ben iddia ediyorum ki çok şey biliyorsunuz. Kâfi derecede zekisiniz. İnancınız yok. İşte eksikliğiniz. Siz mutlakın peşindesiniz. Ne garip. Bir saatçinin mutlak değerler peşinde koşması. Zaman gibi izafi bir şeyle meşgul olan bir adamın. Hakikaten anlamıyorum. Tekrar omuzumdan yakaladı ve beni silkeledi. Değişeceksiniz Hayri Bey, değişeceksiniz. Saatleri ayarlama enstitüsü her şeyden evvel kendisine inanılmaya muhtaçtır. Ve birdenbire yerinden fırladı, yere çömeldi. Oturduğu sandalyeyi bir ayağından ve en dibinden tutarak havaya kaldırdı. Sonra kolunu hiç bükmeden dimdik ayağa kalktı ve hep aynı vaziyette odanın etrafında dolaştı. Sonra başını arkaya doğru eğerek elindeki sandalyeyi bir ayağıyla tam burnunun ucuna oturttu ve iki yana açtığı kollarıyla muvazenesini araya araya odanın içinde yavaş yavaş gezinmeye başladı. Sandalyeyi bırakınca geniş bir nefes aldı. O zamana kadar vücudunun güzelliğini anlamamıştım. Hakikaten çok güzel ve çevik adamdı. Her tarafından adaleler kabarıyordu. ''Niye alkışlamadınız?'' diye bana sordu. ''Şaşırdınız da onun için değil mi?'' ''Benim bu cinsten 80'e yakın marifetim vardır. İstersem herhangi bir sirkte kendime daima iş bulurum. Fakat saatleri ayarlamayı tercih ettim.'' Elini masaya indirdi. ''Ve ayarlayacağım da, hem beraber ayarlayacağız.'' Sonra tekrar masaya oturdu, beni karşısına aldı. ''Doktor Ramiz'i unuttuk, onun için bir iş lazım. Doktor benim tarafımdan giriyor. Siz kimi teklif ediyorsunuz?'' ''Bilmem.'' dedim. Hakikatte ne söyleyeceğimi bilmiyordum çünkü neden bahsettiğini anlamamıştım. Zaten hiçbir şey anlamıyordum. Sadece deniz tutmuş gibi bir baş dönmesi içindeydim. Halit Bey sabırlı sabırlı, ''Bakın anlatayım.'' dedi. ''Kadromuzun yarısı aramızdan olacak. Öyle konuşmadık mı o gün? Bir onlardan, bir bizden. Biz sizinle iki kişi olduğumuza göre, o halde ben bir kişi teklif edince siz de birisini teklif etmek hakkını kazanıyorsunuz. Şimdi ben Ramiz'i teklif ettim.'' Bu sefer rahatladım. Bir çeşit aile oyunu oynuyorduk. Halit Bey Ramiz'i teklif etmişti. Yan geldi Asaf Bey. Güzel. Hangi iş? Doğrusu adını çok beğendim. Doktor Ramiz mesleği icabı iş ve koordinasyon kısmına girecek. Asaf Bey'i nereye teklif ediyorsunuz? Şubelerden birine. Mesela çark şubesine. Yapabilir mi? Eskiden dişçiydi. Şimdi değil mi? Hayır, müşterilerinden biri elini ağzındayken ısırdığından beri mesleğini bıraktı. Zaten işten hoşlanmayan bir adamdı. Daha ziyade uyumayı severdi. Kahvede uyurken yahut konuşurken bir müşteri gelirse hizmetçilere haber verir, o da yavaş yavaş uyanır giderdi. Ve çok defa hasta beklemediği için hemen dönerdi. Zannederim ki reddetmez. Halit Bey bu hikayenin güldüreceğini sanmıştım. Fakat o hiç aldırmadı, gayet sakin bir tavırla, ''Şayanı dikkat adam.'' dedi. ''Muhakkak bir şey var işin içinde ve muhakkak ki bizde göreceği, muvaffak olacağı bir iş bulunur. Fakat ilk hamlede olmaz. Sonra düşüneceğiz onu. Bir başkasını bulun.'' ''Şair Ekrem Bey, beni çok sever. Ben de kendisini severim. 30 yaşlarında var.'' ''İşte bu iyi. Ne iş görür?'' ''Hemen hemen hiçbir iş görmedi şimdiye kadar.'' ''Tamam. Genç bir insan. Bozulmamış bir kabiliyet. Kabul. Asaf Bey'i sonra düşüneceğiz. Başka teklifiniz?'' ''Zehra Hanım'ı söylemiyorum. Çünkü o Nermin Hanım'ı karşılıyor.'' Bu kadro tam kadromuz değildir. Ben teşkilatımız münakaşa edilmeden kadro teklifi vermeyeceğim. Çünkü elimden geldiği kadar geniş tutmak mecburiyetindeyim. İyi oturmuş, rahat müesseseler emniyet verirler. Onun için müessesenin tam bir teşkilat olmasını istiyorum. Öyle ki memuriyetlerimiz okununca saat ve zaman denen şey kendiliğinden görünsün. Herkes ne yapılacağını anlasın. Binaenaleyh sizin icabında teklif edeceğimiz vazifeleri kabul edecek insanlar üzerinde düşünmeniz lazım. Daha az, dar bir kadro ile işe başlamak daha doğru değil mi? İmkansız. İhtiyaç oldukça teşkilat genişler. Hayır, siz bana yalnız dümen ve bacası olan bir gemiyle yolculuğa çıkmamı teklif ediyorsunuz. Hayır, gemi dediğim bir bütündür. Makinası, küpeştesi, güvertesi, daha bilmem her şeyi, kamerası, kaptan köprüsü. Hepsiyle bütündür. Kaptandan farelerine varıncaya kadar. Bana gemime tayfa, yolcu ve fare bulun, anladınız mı? Dar kadro demek çalışmamak demektir. Bir müessese canlı bir mahluktur. Mide, kol, bacak, hepsi lazım. Hatta daha ileriye giderek lüzumsuz unsurlar bile bulunmalı diyeceğim. Bütün cesaretimi topladım. Odan için diye sordum. İcabını da çıkartmak için. Siz de bilirsiniz ki dünyanın her tarafında resmi, yarı resmi müesseselere karşı bir kıskançlık vardır. Hemen her zaman iktisat, masrafı kısma gibi laflar çıkar, kararlar verilir. Böyle bir tedbiri almak mecburiyetinde kalsak ne yapacağız? Lüzumlu unsurlarımızı mı çıkaracağız? Yakın akrabalarımızı, dostlarımızı mı feda edeceğiz? Hayır, ben bir iki günah keçisi almak niyetindeyim. Biliyorsunuz değil mi? Eski Yahudiler her sene çöle günahlarını yükledikleri bir keçi salarlarmış. Biz de icabında öyle yapacağız. Her şeyi evvelden düşünmek lazım. Kurulmamızdan 2 sene sonra israf lafı çıkar. Bu demektir ki umumi efkara iyi niyetimizi göstermek için rahatça feda edebileceğimiz 1-2 kişi lazımdır. O zaman ne yapacağız? Kura mı çekeceğiz aramızda? Belki onu da yaparız ama. Biz yine başından tedbirli olalım. Elimizde birkaç kişi bulunsun. Hemen her müessesenin kolaylıkla vazgeçebileceği, hatta takibat yapacağı cinsten birkaç kişi. Ta ki vicdan azabı çekmeyelim. Ayrıca saat ayarı istasyonlarımız için personel arayacağız.
Ayakta durmadan geziniyordu. Ayar istasyonları saatleri durmuş hanımların ve beylerin saatlerinin ayarlarını düzeltmek için yol üstünde uğrayacakları küçük yerlerdi. Burada genç hanımlar beylerin, genç ve güzel delikanlılar da hanımların saatlerini küçük ve makbuz mukabili bir ücretle kurup ayarlayacaklardı. Şehrin kibar ve zengin semtlerinde kalabalık caddelerinde açılacak ilk istasyonlardan sonra yavaş yavaş daha derine mahalle işlerine kadar girecektik. Nitekim ilk 2 istasyonumuzu Galatasaray'la Teşvikiye'de açtık. Böyle bir teşebbüs için muayyen şartları haiz, oldukça kalabalık bir personele muhtaç olacağımız tabiydi. Müşteri yahut müracaat sahibiyle meşgul olurken ayarlama enstitüsünün asıl içtimai gayelerini ona anlatması icap eden bu genç unsurların zeki, sevimli ve konuşkan olmaları da lazımdı. Burada da maalesef yine Halit Ayarcı'ya itiraz ettim. Bu kadar basit bir şey için kim ayakkabı boyatır gibi bir dükkana gider? Kaldı ki modern hayat yavaş yavaş berber ve boyacı gibi muhallebicilerden sonra memleketimizin en işlek iş ve ticaret sahası olan meslekleri bile söndürüyor. Herkes rast geldiği dükkanın kapısından başını şöyle bir uzatıp saatini düzeltir. Halit Ayarcı, hayır dedi, yanılıyorsun, bilakis koşacaklar. Bu istasyonlara öyle bir şekil vereceğiz, o kadar güzel elemanlar bulacağız ki en işlek mağazaları geçecek, siz bana inanın. Kadromuzun tasdikine 4 ay vardı, bu itibarla fazla üzülmedim. 4 ay daha rahat edecektim, ondan sonrası için Allah kerimdi. Kendi kendime madem ki 4 ay sonra burası yoktur, o halde ilerisi için hazırlık yapalım diye düşünüyordum. Benim elimden gelen buydu. Talih herhangi bir adam gibi yaşamama imkan vermemişti. O halde muvaffak olmam için daha cesur, daha atılgan ve daha kayıtsız, insanlarla münasebetinde daha dişli bir adam olmalıydım. Halit Bey bu işte belki muvaffak olmayabilir, fakat muhakkak ki hiçbir zaman cesareti kırılmayacak ve daima aynı kalacaktır. Acaba onu taklit edemez miyim? Mesela şu ayar istasyonları bahsinde onu geçmeye çalışayım ve müessesemiz açıldığından beri ilk büyük gayretimi yaptım. Personeli muayyen üniforması olacak mı diye sordum. Henüz düşünmedim. Biliyorsunuz ki ben tutacağı inanmıyorum, fakat tutması için böyle bir üniforma bana şart görünüyor. Erkeklerde vücudun bütün güzelliğini gösterecek, kadın veya kızlarda icap ederse yaşı örtmeye ve bilhassa az çok cins dışına çıkaracak, güzelliği daha kesin, ısırıcı, daha sinema yapmaya yarayacak bir üniforma. Hiç olmazsa bir nevi kasketimsi bir şey. Daha ziyade genç erkek hali verecek bir kıyafet. O ne için? Dikkat çeksin diye. Bütün o başıbozuk kalabalığını halk ne yapsın? Halit Bey 1-2 dakika düşündü. Oldu diye bağırdı. Kazandınız. Bir üniformamız olacak. Hatta bütün personelimiz için bunu yapacağız. Müdürlerin dışında. Onlar için de küçük işaretler buluruz. Hiç olmazsa rozetimsi bir şey. Bütün personelimizin kıyafeti olacak. Böylece daha karakteristik, daha tecessüsü gıcıklayan bir cihaz elde ederiz. Ayrıca dedim, bu personelin müşterilere hitap tarzını hususi şekilde öğretmemiz lazım. Malum ya, son zamanlarda aldı yürüdü. Baba, amca, dayı, usta, patron, yenge, abla gibi kelimeler gırla gidiyor.
Bir hısım akrabalıktır gidiyor ki sormayın. Bunları söylerken hayalimde hep biraz evvel tramvayda beni baba uyuyor musun diye adeta tartaklayan biletçi vardı. Halit Ayarcı'nın sevincine hudut yoktu. Bu da iyi dedi, bunu da kabul. Daha konuşurken de aynı şekilde yeknesat tatlı ve ölçülü olurlarsa, bilhassa aynı zamanda son derecede mültefit, nazik ve ciddi olmayı da öğretirsek rağbet artar. Saatten, enstitüden hep aynı kelimelere büyük bir ihtisas iddiasıyla bahsederlerse, araya hiçbir şey katmazlarsa ve bilhassa bu iş için kurulmuş saatler gibi hareket ederlerse, yaşlarına göre tuhaf görünecek bir ciddilikle söyleyeceklerini söyleyip birden susarlarsa, yani bir nevi otomatizm, aslımızın asıl büyük zaafı ve kudreti, içten içe hazırlanan aydınlık ve düzenli yeni orta çağın temeli ve bel kemiği. Haklısınız Hayri Bey. Hayri Bey, siz bir dahisiniz. Öyle bir şey buldunuz ki, tam çalar saat gibi konuşup susacak insanlar değil mi? Plak insan, harika. Ve beni kucakladı. Tebrik ederim Hayri Bey, asrımızın bütün psikolojik vakasına dokundunuz. Fakat çok güç, bunu nasıl yapabiliriz? Ben bu işi becerebilecek birisini tanıyorum dedim. Daha doğrusu bir kadın. Zaten böyle bir işi ancak bir kadın yapabilir. Bir insan ki eline geçen herkese istediği şekli verebilir. Sabriye Hanım sade öğretmez, takip de eder. Ona kendisini de biraz tanıdığı Sabriye Hanım'dan bahsettim. İspiritizma cemiyetindeki ahbaplar gece gündüz aklımdan çıkmıyordu. Yarından tezi yok, bir mektupla kendisini davet edelim. İşimize yarayacağına eminim. Sevimsizdir ama yapar bu işi. Hele takibi mükemmel becerir. Bir müddet düşündü. Bana kalırsa bu ayar istasyonları personelini sadece genç kızlara ve kadınlara inhisar ettirelim. Hiç erkek almayalım. Sizin dediğiniz şekilde bir terbiyeyi ancak genç kızlara verebiliriz. Erkekler için başka işler ararız. Bir yığın delikanlıyı otomat haline ne diye sokalım? Zaten yapamayız. Şimdi kadınlar da erkekler kadar genç ve güzel kadınlarla anlaşabiliyorlar. Sinema artistlerine hayranlıklarından belli. Ben erkekler içinde hiç olmazsa kadınlar kadar beyinsiz bulunduğuna emindim. Hayır, her iki taraf aynı şekilde muamele görmeliydi. Fakat ısrar etmedim. Çünkü aklıma başka bir şey daha gelmişti. Bu üniforma ve kıyafet meselesine bizim bir estetik müşavirine mutlaka ihtiyacımız olacaktı. Acaba Selma hanımefendi ve Nevzat Hanım'ı beraberce müesseseye alamaz mıydık? Yüzüm kızara kızara Halit Ayarcı'ya bu meseleyi açtım. Esas prensibi kabul ediyordu. Fakat şahıslar üzerinde mütereddittti. İşte o zaman ben biraz evvel öğrendiğim şekilde kozumu oynadım. Müessesenin müdürü sıfatıyla zat-ı halini Sabriye Hanım'ı teklif buyurdunuz. Bendeniz kabul ettim. Şimdi ona mukabil kendi hakkımı kullanıyorum ve Selma Hanım'ı kendime mensup bir insan sıfatıyla teklif ediyorum. Kendi yakını maddederek. Halit Ayarcı bir müddet düşündü, sonra gülmeye başladı. Bunu böyle bir prensip meselesi yaparsanız kabul, ama kocasını ne yapacağız? Onu da günah keçisi olarak alırız. Sessizce beni süzdü. Sizde epeyce iş vardır, hatta kin tutmayı bile biliyorsunuz. Hepsi kabul, hatta Nevzat Hanım dahi. Fakat unutmayın ki kadro paylaşılmıştır. Bir iki tavsiyeli de gelsin, ondan sonra karar veririz. Selma için söylemiyorum, ikisiyle de temas edin, konuşun. Benim bugünlerde çok işim var zaten. Meseleyi öğrendiniz. Cemal Bey ile Nevzat Hanım için biraz daha bekleyelim. Çıkarken çok ehemmiyetsiz bir şeyden bahseder gibi, ha dedi, az kaldı unutacaktım. Belediye reisi kadronun çıkmasına intizaren ücretinizi biraz arttırdı. Bu aydan itibaren 300 lira alacaksınız. İlk önce teşekkür için boynuna sarılmayı, iki elini öpmeyi düşündüm. Fakat birdenbire demin verdiğim karar aklıma geldi. Ona yetişmeye, onun gibi hareket etmeye karar vermiştim. Bu benim tek çaremdi. Yarı yolda kendimi tuttum. Teşekkür ederim dedim. Ve en ciddi sesimle, fakat bence asıl mesele müessesenin muvaffakiyetidir. İkimiz birbirimize bir dakika kadar bakıştık. Evet dedi, asıl mesele odur. Bu surette esaslarını beraberce düşünmüş olduğumuz saat ayar istasyonlarından birine iki sene sonra uğradım. Uçak hosteslerini andıran bir kıyafetle giyinmiş genç bir kız, dünyanın en tatlı tebessümleriyle beni birdenbire yakaladı. Bir örümcek gibi sardı. Bileğimden çıkartmama müsaade etmediği saatimi kurdu. Tabii kendi saatiyle ayarladığı için ayarını bozdu. Ve bütün bunları yaparken de saat hakkında, insan hakkında benim bildiklerimden 100 defa daha akmakça sözleri hep aynı şirin tebessümle tekrarladı. Hatta suallerime cevap verdi, bana kozmik saat ayarından bile bahsetti. Bilhassa sözü saatten gayri bir şeye nakletmeme zerre kadar müsaade etmedi. Ve çıkarken de elime enstitüye ait yine az çok benim kalemimden çıkmış bir yığın prospektüs tutuşturdu. Ayrıca Hürriyet Tepesi'nde yapılmakta olan enstitü binamızı behemeyal ziyaret etmemi tavsiye etti. Ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir yıllık ayar abonesi yine enstitümüzün bastığı takvimden 3 nüsha birden sattı. Tam ayrılacağım sırada istasyonun duvarlarını süsleyen fotoğraflar arasında beni gösteren bir resmin önünde durdum. Selma hanımefendinin bana göstermek için getirdiği yeni kıyafet modellerini seçerken çekilmiş olan bu resim benim en iyi resmimdi. Genç kıza gülerek beni tanıyıp tanımadığını sordum. Evvela böyle bir sualin son derece şahsi olduğunu ve ayar istasyonları nizamnamesinde kendisini buna cevap vermeye mecbur edecek bir madde bulunmadığını söyledi. Sonra ısrarım üzerine, ''Tabii tanıdım'' dedi. ''Fakat Sabri Hanım'ın verdiği talimatın dışına çıkmak istemedim. O bize müşterilerin yüzlerine fazla bakmadan gülümsememizi, son derecede gayri şahsi davranmak şartıyla şahsi olmamızı ve daima saatten bahsetmemizi, ezberlemiş gibi konuşmamızı, enstitüye dair her türlü izahatı en açık şekilde vermemizi söylemişti. Sabri Hanım'ı bu işe tavsiye ederken hiç de yanılmamıştım. Peki şimdi tanıdınız, ne yapmanız lazım geldiğini düşünüyorsunuz? Duvardaki saate baktı. 7'de işim bitiyor dedi, o zaman sizi dinleyebilirim. Zehra Enstitü'de pek az kaldı. O ayar istasyonlarında çalışmayı tercih etmişti ve o sayede evlendi. Tabii evlenir evlenmez kocasını Yelkovan Şubesi şefi ve müteassısı yaptık. Damadımı da dışarıda bırakacak değildim ya. Küçük baldızım Zehra'dan boş kalan yere tayin edilmişti. Onu da enstitümüzde iş arayan tavsiyesiz bir genç, müesseseye girmek için başka çare kalmadığını anlayınca hemen o gün istedi. Bilhassa bu sonuncu izdivaç bana enstitüde ayrıca bir nikah memurluğu tesisi fikrini verdi. Fakat Halit Ayarcı işin ciddiyetini bozar korkusuyla bu çok yerinde teklifi reddetti. Sabriye Hanım'ı yukarıda anlattığım konuşmadan 2 gün sonra evinde ziyaret ettim. Beni gördüğüne son derecede memnun oldu. Geçmiş zamandan hakikaten bir kalbi varmış gibi hüzün ve teessürle bahsetti. Meseleyi kendisine açınca beraber çalışmamız ihtimaline çok sevindi. Ayrıca beni daha düzgün bir kıyafetle ve bayağı mesuliyetini taşıdığım bir işin arasında gördüğü için memnundu. İspiritizma cemiyeti dağıldı dedi. Büsbütün canım sıkılıyor. Daha doğrusu ben kendim de böyle bir iş arıyordum. Ne zaman isterseniz emrinize hazırım. Kendisine şimdilik daha personelimizi tanzim etmediğimizi, hatta kadromuzun bile çıkmadığını, fakat yakında bunların halledileceğini ümit ettiğimizi söyledim. Siz de bu meseleyi düşünün. 5'er 10'ar grupluk genç kızlar bir bakıma manasız bir iş için toplanmış olacaklar. Bütün muvaffakiyetleri bu çocukların davranışlarında olacak. Hatta müesseseyi bu tutturabilir. Niçin bunu yapıyoruz? Burasını bilmiyorum. Fakat tutması lazım. Her şeyden evvel hoşa gitmeli ve mümkün olduğu kadar fazla şaşırtmalı. Fakat rahatsız etmemeli. Öyle sanıyorum ki sonradan bu istasyonlara başka fonksiyonlar da verebiliriz. Şimdi bunları yetiştirmek meselesi var. Sabri Hanım dudaklarını kısmış beni dinliyordu. Halit Ayarcı ile beraber olduğunuzu söylemeseydiniz de ben onunla beraber olduğunuzu anlardım. Bunlar hep onun düşünebileceği cinsten şeyler. Bilir misiniz ki alelade işi sevmez. İş dediğin onun için evvela bir sergüzeşt olmalı. Kutup seyahati, kaçakçılık her şey elinden gelir. Yalnız lalet tayinden hoşlanmaz. Sonra tuhaf olmalı, imkansız olmalı, herkesi şaşırtmalı ve hatta korkutmalı. Sonra da iş olmalı. Devlet memuriyetlerinde bu yüzden kalmadı. Bütün büyükler dostudur, o da bir vakitler onların arasındaydı. Fakat bir türlü sevmedi, çünkü sergüzeş değildi. Fakat aynı zamanda inanacağı bir tarafı da bulunmalı yaptığı işin. Mesela siz zannetmem ki bu işleri ciddi bulasınız. Halbuki Halit Ayarcı bu işe imanla girmiştir, buna eminim. Eminim ki saatleri ayarlama enstitüsü de böyledir. Yine cemiyet için çok iyi bir şey, imkansız bir şey düşünüyor. Fakat faydalı olması, büyük olması ona yetmez. Dedim ya, herkesi şaşırtmak, kızdırmak, etrafta gürültü yapmak da lazım. Zaten demin siz müessesenin gayelerini anlatırken onun kelimelerini kullandığınızı derhal anladım. Özetliyorum, candaşım, geliyorum. Göreceksiniz ne cümbüş olacak. Sabri Hanım'ı konuşturmak için sual sormamak lazım geldiğini biliyordum. Hiç böyle fırsatı kaybeder miyim diyordu. Sabri Hanım'ın salonunda onunla karşı karşıya oturmuş çay içerken ister istemez hayatımdaki değişikliği düşünüyordum. 5 sene evvel de ben bu eve sık sık gelir ve Sabri Hanım'la böyle karşı karşıya otururdum. Fakat o zaman bana yapılan her ikramda bir nevi okşama, gönül alma, yüksek sevap, kendi kendini tatmin vardı. Ondan daha sonraki zamanlarda bu kapıyı çalmaya bile cesaret edemeyecek haldeydim. O halde arada bir şey değişmişti. Bu değişikliği nasıl yapacaktım da bütün hayatıma mal edecektim? Bunu devam ettirebilmenin çaresi neydi? Bu iş meselesini de geçiyordu, başka bir şeydi. Sabriye Hanım zihnimden geçenleri anlamış gibi birdenbire sözü değiştirdi. Hayri Bey, biliyor musunuz ki siz çok değiştiniz dedi. Hayırdır inşallah dedim. Hayır, çok değiştiniz, sakın darılmayın, sizi kırmak, küçültmek için söylemiyorum. Hayatınıza, hatta içinize bir rahatlık gelmiş. Evet öyle, çok rahatsınız. Biliyor musunuz ki bu Halit Bey'in tesiridir, Halit Bey rahat adamdır. Bütün mesele buradaydı, Halit Bey rahat insandı. Bu para meselesi filan değildi, alelade kendine güvenme hissi de değildi. Daha başka bir şeydi. Hayatta herhangi bir şeyle oynar gibi oynuyordu. Onu tanıdığımdan beri ister istemez hep onun verdiği çerçeveler içinde düşündüğümü, hatta onu taklit ederek yaşadığımı bir daha anladım. Bu hakikatin yanı başında Sabriye Hanım'ın bana anlattığı diğer hususiyetleri ikinci, üçüncü derecede kalıyordu. Halit Bey'le iş görenlerin hemen hepsi kabiliyetleri derecesinde bu rahatlığı alırlar. Halit Bey beni sevmez, belki de kendisini iyi tanıdığım için sevmez. Fakat ben onu çok beğenirim. Sabriye Hanım'a Nevzat Hanım'la Cemal Bey'i ve Selma Hanım'ı da Halit Ayarcı'nın müesseseyi almak fikrinde olduğunu söyledim. Selma Hanım'ın adı geçer geçmez, bekliyordum bunu der gibi gülümsedi. Selma Hanım gelir dedi, hatta çağırdığınız için çok memnun olur. Zannederim ki çalışmaya ihtiyacı var. O da benim gibi, fakat başka sebeplerle bir şeyle meşgul olması lazım. Zannederim ki Cemal Bey'le araları çok fena, Cemal'in de işleri pek bozuk. Bir yığın sıkıntısı var, fakat Nevzat'ın geleceğinden şüpheliyim. Niçin? Nevzat hiç de eski Nevzat değil artık. Zaten Selma'yı da çok değişmiş göreceksiniz. Fakat Nevzat gittikçe daha dalgınlaştı. Bütün dostlarıyla alakasını kesti. Adeta bir günahı ödüyor gibi yaşıyor. Çok koyu bir dindarlık çöktü üstüne. Sabahtan akşama kadar Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Hatta ruhları bile çağırmıyor. Murat ne oldu? O da kayboldu. Dedim ya, artık eski Nevzat Hanım değil. Sonra birdenbire sözü değiştirdi. Bilir misiniz, bugünlerde ben kiminle dostum? Halanızla. Ne mükemmel kadın, nasıl canlı, yaşını nasıl yeniyor. Doğrusu aranızın açık olmasına, sizin hesabınıza müteessirim. O kadar açık fikirli, berrak görüşlü bir insan ki. O da biliyorsunuz tasavvufa merak etti. Hatta aşıkhane şiirleri bile var. Yarın çayına gideceğim. Konuşmanın bundan sonrasının beni sıkacağını anladım. Sabri Hanım'dan kendisine telefon eder etmez geleceği vaadini alarak evden çıktım. 16. ayrımın sonu. Sayfa 248.